Ayrım 15.
Kendi içine derin bir analitik bakış atıp da fahişelik yapmaya devam edebilecek kaç fahişe vardır? Büyü artık Harvey diye devam etti Seth. Bu meydan okumadan pek keyiflendiği belliydi. Uluslararası bültende çıkan bir yazımı doğruluyorsun sen. Yazımda diyordum ki, analiz dünyasının bizim gibi yaşlı vatandaşları, siz ne diyordunuz buna Yiğidiş dilinde? Alte koker. Düzenli olarak bakım analizinden geçmeli. Mesela her 10 yılda bir. Hattı zatında bizler psikanalist adayları için kontrol örnekleme olarak işlev görebiliriz. Bu sayede kemikleşmenin önü alınmış olur. Bu örgütte böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğu çok açık. Susun diye çekicini indirdi Weldon. Artık işimize dönelim. Oturum başkanı olarak ısrarla belirtiyorum ki... Takas diye devam etti Seth. Şimdi kürsüye sırtını vermiş, üyeleri dönmüştü yüzünü. Takas büyük bir günah. Ağır cezalık bir suç. Çok büyük sıkıntıları olan genç bir mimar, anoreksiden muzdarip bir erkek, 3 yıl süreyle kendisine analiz uygulayıp karakterinde önemli değişiklikler gerçekleştirebileceği bir aşamaya gelmesini sağlamıştım ki çalıştığı şirket bir başka kuruluş tarafından satın alınınca aniden işinden oldu. Bağımsız bir iş kurduktan sonra kendini kabul ettirebilmesi de 1-2 yılını alacak. Bu süre boyunca fiilen hiçbir geliri yok. Analistin yapması gereken nedir? Hastayı bırakmak mı? Onun için kabul edilmesi imkansız bir alternatif önerip binlerce dolar borçlanmasına sebep olmak mı? Bu arada ben de kişisel sağlık nedenleriyle evime bir ek bina yaptırmayı planlıyordum. Burada bir muayenehane, bir de bekleme salonu olacaktı. Bana bir mimar lazımdı, ona da bir müşteri. Çözüm çok açık. Benim muhakememe göre doğru ve ahlaklı olan bir çözümdür bu. Ayrıca muhakememi de ne burada ne başka herhangi bir dinleyici kitlesi önünde haklı göstermeye çalışmak durumundayım. Hasta evime eklenecek olan yapının çizimini yaptı. Ücret sorunu halledildiği gibi benim kendisine gösterdiğim güven de terapötik açıdan olumlu etkiledi onu. Bu vakayı kaleme almayı planlıyorum. Benim evimin, babanın ininden en derinliklerdeki bölümünün tasarımını yapma işi, onu kendi babasıyla ilgili en eski anıların ve fantezilerin en derin katmanlarına taşıdı. Muhafazakar tekniklerle erişilmesi imkansız olan katmanları. Mesleğimde yaratıcı yöntemler denemek için sizden izin mi alacaktım yani? Hiç aldım mı ki? Bu noktada Seth, dramatik bir tavırla dinleyicileri incelediğini, bu kez bakışlarını bir süre Marshall'da sabitledi. Bir tek John Weldon cesaret etmişti cevap vermeye. Sınırlar, sınırlar Seth. Bütün yerleşik tekniklerin üstünde misin sen? Hastanın senin evini incelemesine ve tasarımını yapmasına izin vermek. Sen buna yaratıcılık diyebilirsin. Ama bak ben sana söylüyorum ve buradaki herkesin de bana katılacağına eminim. Analiz değil bu. Yerleşik teknik. Analiz değil bu. John Weldon'ın sözlerini yüksek perdeden, ruhsuz bir tonda tekrarlayarak onun taklidini yapıyordu Seth. Ufacık beyinleriyle sızlanıp duruyorlar. Teknikler Musa'nın tabletleriyle mi indi sanıyorsunuz siz? Teknik ufku geniş, hayali geniş analistler tarafından biçimlendirilmiştir. French'si, Rank, Rich, Sullivan, Serres ve evet Seth Pand. Morris Fender kendi kendini peygamber ilan etmek diye söze girişti. Kel kafalı, patlak gözlü, yer cücesi gibi bir adamdı. Çok ama çok kalın camlı bir gözlüğü vardı. Boynu ise yoktu. Çok sayıda günah gizlemeye ve mazur göstermeye yarayan zekice, şeytanca bir araçtır. Davranışın konusunda çok vahim endişelerim var Seth. Kamuoyu nezdinde psikanalizin adını kirletiyor, böyle şeyler ve dürüst konuşmak gerekirse senin gencecik analistleri yetiştirmekte olduğunu düşününce tüylerim diken diken oluyor. Senin kendi yazılarını ele alalım. Mesela Londra kitap bülteninde çıkan ifadelerini. Morris cebinden bazı gazete sayfaları çıkarıp iyice yaydı. Elindeki sayfayı Seth'e doğru sallayarak bu dedi. Freud French's yazışmaları üstüne yazdığın kendi incelemenden. Hastalarına onlara olan sevgini ifade ettiğini, onlara dokunduğunu ve özel hayatına dair ayrıntıları, mesela sürümcemede kalan boşanma işini ve kanser hastalığını onlarla konuştuğunu burada kendin açıklıyorsun. Hastalara onların en iyi arkadaşların olduğunu söylüyormuşsun. Onları evine çaya davet edip cinsel tercihleri hakkında konuşuyormuşsun. Bak cinsel tercihin senin kendi meselendir. Burada bunun niteliğini tartışacak da değiliz. Ama analiz ettiğin kişilerin yanında bir de bütün bir okur kitlesinin senin biseksüel olduğunu bilmesi neden gerekiyor? Bunları inkar edemezsin. Morris elindeki gazeteyi bir kez daha Seth'e doğru salladı. Senin kendi sözlerin bunlar. Elbette benim kendi sözlerim. Yoksa listenizde intihal suçlaması da var mı? Seth bu konuyu görüşmek üzere oluşturulmuş komiteden gelen mektubu çıkarıp büyük bir dikkatle inceliyormuş gibi yaparak dalgasını geçiyordu. İntihal, intihal. Ay bir sürü ağır suç var burada. Yığınla kötülük var ama intihali bulamıyorum. Neyse, hiç değilse bundan yırtmışız. Evet efendim. Benim kendi sözlerim ve o sözlerin arkasında da dururum. Analiz eden ile edilen arasındaki bağdan daha mahrem bir bağ var mıdır hayatta? Marshall umutla dinliyordu. Çok iyi gidiyorsun, Morris diye düşündü. Çok güzel gaza getirdin herifi. İlk defa zekice bir iş yaptığını görüyorum. Setin roketleri tutmaya başlamıştı. Az sonra patlayıp kendi kendini imha etmek üzere yörüngeye girecekti. Evet diye devam etti Set. Tek ciğeriyle çırpınıp duruyor, gitgide boğuklaşıyordu sesi. Hastalarımın benim en iyi arkadaşlarım olduğu şeklindeki sözlerimin arkasında dururum. Ve aynısı hepiniz için geçerlidir. Senin için de Morris. Hastalarımla haftanın 4 saatini olabilecek en mahrem konuşmaları yaparak geçiriyoruz. Hadi söyleyin bakalım, hanginiz bir arkadaşınızla bu kadar mahrem bir ilişki yaşıyorsunuz? Sizin yerinize ben cevaplayayım. Hiçbiriniz. Hele sen hiç değil Morris. Amerikan erkekleri arasındaki arkadaşlık tarzını hepimiz biliriz. Belki bazılarınız, pek azınız. Haftada bir arkadaşınızla öğle yemeğine çıkıyor ve 2 siparişle 3 atıştırma arasında mahrem görüşmeler yapıyorsunuzdur. İnkar mı edeceksiniz yani? Salonu Set'in sesi doldurmuştu. Terapi saatinin bir dürüstlük tapınağı olacak şekilde tasarlandığını inkar mı edeceksiniz? Madem en mahrem ilişkinizi hastalarınızla yaşıyorsunuz, sıkıyorsa bırakın şu 2 yüzlüyü de anlatın onlara. Hem ne olurmuş kişisel hayatınızın ayrıntılarını bilirlerse, benim kendimi hastalarıma açmam bir kez bile analitik prosedürü bozmamıştır. Tam tersine süreci hızlandırır. Belki de kanser olduğum için hız çok önem kazandı hayatımda. Tek üzüntüm bunu bu kadar geç keşfetmiş olmamdır. Bu salonda oturan ve bir süredir tarafımdan analiz edilmekte olan kişiler ne kadar hızlı iş çıkardığımıza tanıklık edebilirler. Sorun onlara. Hiçbir eğitim analizinin 3 yıldan fazla sürmeyeceğine kesin olarak kanaat getirdim artık. Hadi bırakın da onlar konuşsun. Marshall ayağa kalktı. İtiraz ediyorum. Her ne şekilde olursa olsun analiz etmekte olduğun kişileri bu müessif tartışmaya dahil etmeye çalışman uygunsuz ve yersiz bir şeydir. Kendini tutmayı bilmeyen insanların isteyeceği bir şeydir. İşte yine o söz Marshall'ın favori sözü. Bu öneriyi söz konusu etmek bile yetersiz muhakemenin işaretidir. Analiz edilen kimselerin bakış açısı 2 yanlı bir etki altındadır. Hem aktarımın hem kendi çıkarlarının yükü. Onlara hız hakkında ne düşündüklerini sorsanız, çabuk ve yalap şalap bir analize ne dediklerini sorarsanız onaylayacaklardır elbette. Kısa süreli 3 yıllık bir eğitim analizi düşüncesi elbette onlara çekici gelecektir. Hangi adaya çekici gelmez ki? Ama böylelikle asıl meseleden uzaklaşmış olmuyor muyuz? Yani senin hastalığını ve bunun görüşlerin ile işin üstündeki etkisini gözden kaçırmış olmuyor muyuz? Sen kendin de söylüyorsun sen. Hastalığın, senin hastalarınla işini çarçabuk halletmeye sevk eden bir aciliyet duygusu yaratmış. İçimizde tek kişi yoktur ki bunu anlayamasın. Bu noktada sana duygudaşlıkla yaklaşmasın. Hastalığın birçok açıdan senin perspektifini değiştiriyor ve şartlar göz önüne alındığında gayet anlaşılır bir şeydir bu. Ancak bu demek değildir ki diye sözüne devam etti Marshall, kendine güveni gitgide artıyordu. Kişisel aciliyet duygusundan kaynaklanan bu yeni perspektif öğrencilere psikanalitik bir doktrin olarak sunulmalıdır. Çok üzgünüm Seth ama eğitim komitesinin senin eğitici statünün ve bu statüyü daha fazla koruyabilme yeteneğinin artık tartışmaya açılması yönündeki görüşüne katılmak zorundayım. Bir psikanaliz örgütü görev devir teslimi konusunu ihmal etmenin bedelini çok ağır öder. Bunu psikanalistler beceremezse yetkililerle sorumlulukların yaşlı ve güçlü olanlardan alınıp yeni kuşaklara devredilmesi konusunda bizden yardım isteyen başka örgütlenmelerin, şirketlerin, hükümetlerin bu süreci gerçekleştirmesini nasıl bekleyebiliriz? Ancak diye gürledi Seth. İktidarı hak etmeyecek kadar sıradan kimselerdeki bayağı iktidar hırsını görmezden gelmenin bedelini de çok ağır öderiz. Susunuz diye çekicini indirdi John Weldon. Sadede gelelim. Bu konuyu incelemek üzere oluşturulan komite, psikanaliz teorisinin bazı temel direklerine saldırı niteliği taşıyan ve bunlarla alay ederek itibardan düşmelerini amaçlayan sözlerini kamuoyu nezdinde beyan edilmiş ve yayınlanmış sözlerini dikkatimize sunmuştur. Mesela Vanity Fair'da geçenlerde yayınlanan bir röportajında Oidipus kompleksiyle dalga geçiyor ve bunu bir Yahudi hatası olarak reddediyoruz. Sonra da psikanalizin temel ilkelerindeki birçok set elbette diye karşı saldırıya geçti. Espriler yapmaya çalışmaktan da her türlü mizah çabasından da vazgeçmişti artık. Elbette bir Yahudi hatasıdır. Viyana'daki küçük Yahudi ailesini evrensel aile modeli haline getirmekte ve sonra da suçluluk duygusundan boğulan Yahudilerin kendi başlarına çözemedikleri şeyi bütün bir dünya adına çözmeye çalışmaktadır hata. Uğultular tüm salonu doldurmuştu şimdi ve bir iki analist aynı anda konuşmaya başladı. Yahudi düşmanı dedi biri. Başka birçok söz daha duyuluyordu. Hastalarını masaj yapıyormuş. Hastalarıyla seks yapıyormuş. Kendini Allah sanıyor. Analiz değil ki bu. Bırakın ne halt ederse etsin ama adına analiz demesin. Seth onlara dönüp konuşmaya başladı. Elbette John. Hepsini ben söyledim ve yazdım. Ve bu sözlerimin arkasında da dururum. Kalbinin derinliklerinde herkes biliyor ki haklıyım. Freud'un gettoda yaşayan ufak Yahudi ailesi insanlığın küçücük bir bölümünü temsil eder. Benim kültürümü alalım mesela. Yeryüzündeki her Yahudi aileye karşılık binlerce Müslüman aile var. Psikanaliz bu aileler ve bu hastalar hakkında hiçbir şey bilmez. Buradaki farklı ve had safhada abartılı baba rolü hakkında bir şey bilmez. Bilinç dışında babaya duyulan derin arzuyu, babanın sağladığı huzura ve güvenliğe dönmek, babayla bütünleşmek için duyulan o arzuyu bilmez. Evet diyerek bir dergi açtım Morris. Bakın burada çağdaş psikanalizin editörüne gönderilmiş bir mektup var. Biseksüel bir gencin şiddetli arzu ve özlemleri hakkındaki yorumunu tartışıyorsun. Size bir alıntı. Dünyadaki nihai huzura, yani babanın rahim rektumuna dönme yönünde evrensel bir arzuydu bu. Her zamanki alçak gönüllülüğünle bundan da böyle bahsetmişsin. Okumaya devam etti Morris. Aslında temel bir dönüştürücü yorumdur bu. Ancak psikanalizin ırkçı taraflılığıyla tamamen gölgede bırakılmıştır. Kesinlikle ama daha ancak 2 yıl önce yayınlayabildiğim o makaleyi yazalı 6 yıl oluyor. Az bile söylemişim. Evrensel bir yorumdur bu. Artık bütün hastalarımla yaptığım çalışmanın merkezini oluşturuyor. Psikanaliz Yahudilerin tek elinde değildir. Batının olduğu kadar doğunun da gerçeklerini kabul etmek ve kucaklamak zorundadır. Hepinizin öğrenmesi gereken çok şey var. Ama benim de yeni fikirleri özümseme isteğiniz ve yeteneğiniz hakkında ciddi kuşkularım var. Sete kararlılıkla meydan okuyan ilk kişi, tutarlı kişiliğiyle tanınan, gümüş rengi saçlı, kibar analist Louis St. Clair oldu. Doğrudan kürsüye hitap etmişti. Sayın Başkan, şu ana kadar işittiklerimin, Dr. Penn'in genç analistlerin eğitiminden sorumlu olamayacak ölçüde psikanalitik öğretilerden uzaklaştığına kani olmam için yeterli olduğu inancındayım. Eğitim analisti statüsünün elinden alınması gerektiği yönünde fikir beyan etmek istiyorum. Marshall elini kaldırdı. Ben de aynı yönde oy kullanıyorum. Seth tehditkar bir edayla dikilmiş, ters ters bakıyordu dinleyicilere. Siz beni ihraç ediyorsunuzsa, Yahudi psikanaliz mafyasından da bu beklenirdi zaten. Yahudi mafyası mı diye sordu Louis St. Clair. Devam ettiğim kilisenin papazı bunu duyunca çok şaşırıcı. Yahudi Hristiyan, fark etmez. Yahudi Hristiyan mafyası öyleyse ve beni ihraç edebileceğinizi sanıyorsunuz. İyi, ben de sizi ihraç ediyorum. Bu enstitüyü ben kurdum. Enstitü demek ben demektir. Ve ben nereye gidersem şuna inanın ki gidiyorum gerçekten. Enstitü de oraya gidecektir. Bu sözlerden sonra sandalyesini bir kenara savuran Seth şapkasıyla paltosunu aldı ve paldır küldür çıktı salondan. Seth Pent gittikten sonra sessizliği bozan Rick Chapton oldu. Seth tarafından analiz edilmişti Rick. Onun ihracının etkisini özellikle derinden hissedecekti haliyle. Gerçi eğitim analizi tamamen bitmiş ve tam üyeliğe çoktan hak kazanmıştı ama çoğu kimse gibi o da eğitim analistinin statüsüyle gururlanıyordu hala. Seth'i savunmak üzere söz almak istiyorum dedi Rick. Bu akşam salona hakim olan ruha ve usule ilişkin çok ciddi çekincelerim var. Ayrıca Seth'in son söylediklerinin gündem açısından belirleyici olmadığı fikrindeyim. Bunlar hiçbir şeyi kanıtlamaz. Hasta ve gururuna düşkün bir adam o. Ve hepimizin iyi bildiği gibi üstüne gidilince savunmaya geçip küstah bir tarzda karşılık vermesiyle tanınıyor. Nitekim bu akşam kasıtlı olarak üstüne gidildiğine dair kuşkulara kapılmak mümkün. Rick bir müddet susup 7,5'a 5 santim ebadında bir karta baktıktan sonra devam etti. Bu akşamki görüşme süreci üzerine bir yorumda bulunmak istiyorum. Görüyorum ki birçoklarınız Seth'in teorik tutumu karşısında haklı olduğunuza inanmak için çırpınıp duruyorsunuz. Ancak mesele gerçekten Dr. Penn'in yorumlarının içeriği miydi yoksa onun üslubu ve göz önünde birisi olması mıydı merak etmiyor değilim. Birçoğunuz onun pırıltısı, bu alana yaptığı katkılar ve edebi yeteneği karşısında hepsinden önemlisi de hırsı karşısında kendinizi tehdit altında hissediyor olmayasınız. Seth'in dergilerde, gazetelerde, televizyonda bu kadar sık boy göstermesini kıskanmıyor mu üyeler? Kendi başına buyruk davrananlara tahammül edebiliyor muyuz? Tıpkı 75 yıl önce Sandor Frenchy'nin analitik doktrinini sorguladığı gibi ortodoksluğu sorgulayan birine tahammül edebiliyor muyuz? Benim görüşüme göre bu akşamki tartışmanın hedefi Seth Pend'in yaptığı analitik yorumların içeriği değildi. Onun babayı odak alan teorisine ilişkin tartışma tam bir hedef saptırma durumudur. Yer değiştirme dediğimiz savunma mekanizmasının klasik bir örneğidir. Yo, bir kan davası bu. Kişisel bir saldırı ve bu haliyle de hiç değerli görünmüyor. Burada etkili olan asıl sayıkların kıskançlık, ortodoksluğu savunma isteği, baba korkusu, değişim korkusu olduğunu öne sürüyorum. Marshall cevaplamak üzere kalktı. Ricky iyi tanırdı. Ona analiz vakalarından birine 3 yıl boyunca analiz etmişti. Rick, gösterdiğin cesarete, sadakate ve düşüncelerini açıkça söyleyebilmene saygı duyuyorum. Ama ne yazık ki sana katılmıyorum. Seth Pend'in yorumlarının içeriği burada kesinlikle benim kaygım olmuştur. Psikanaliz teorisinden o kadar uzaklaştık ki kendimizi ondan ayrı tutmak bize düşen bir sorumluluk haline aldı. Yaptığı yorumların içeriğini inceleyelim. Babayla bütünleşme, babanın rahim rektumuna dönme dürtüsü. Hakikaten etkileyici. Marshall diye karşı koydu Rick. Bir yorumu bütün bağlamından kopartarak ele alıyorsun. Kim bilir kaçınız böyle yorumlar yapmışsınızdır. Öyle duruma özgü yorumlar vardır ki bunlar bağlamından kopartıldığında saçma sapan ya da savunulması imkansız bir şey olarak görünürler. Olabilir ama Seth'in durumu bu değil. Meslekten kimseler önünde olsun, kamuoyu karşısında olsun, sık sık ortaya koyduğu üzere bu motifi her erkeğin analizinde kilit dinamik kabul ediyor. Bu akşam da açıkça belirttiği gibi münferit bir analizde ortaya çıkmış bir yorum değil bu. Evrensel bir yorum dedi ya kendisi. Bütün erkek hastalarına bu tehlikeli yorumu getirdiğini söyleyerek böbürlendi ya. Kalabalık koro halinde destekliyordu Marshall'ı. Tehlikeli mi dedim Marshall diye çıkıştı Rick. Abartılı bir tepki değil mi? İlle de bir şey söylemek gerekirse yetersiz bir tepki. Marshall sesini yükseltmeye başlamıştı. Artık enstitünün güçlü bir sözcüsü olarak ortaya koymuş bulunuyordu kendini. Yorumun ağırlıklı rolünü ya da gücünü sorguluyor musun hiç? Böyle bir yorumun ne kadar büyük zararlara yol açmış olabileceğine dair bir fikrim var mı? Geçici bir psikolojik gerileme gösteren, bir süre için şefkat dolu, sıcak bir yerde istirahate çekilip huzur bulmak isteyen her yetişkin erkek, asıl arzusunun babasının anüsi aracılığıyla rahim rektumuna geri dönmek olduğu şeklinde bir yorumla karşılaşıyor. Bunun yaratacağı iatrojenik suçluluğu ve eşcinselliğe doğru gerileme anksiyetesini bir düşünsene. John Weldon tamamen katılıyorum diyerek Marshall'ın sözlerini tamamladı. Eğitim komitesi Seth Pend'in eğitim analisti statüsünün elinden alınması yolundaki tavsiye kararını görüş birliğiyle almıştır. Seth Pend'i üyelikten tamamen ihraç etmekten komiteyi alıkoyan ise geçirdiği ağır hastalık ve zamanında komiteye yaptığı katkılar olmuştur. Şimdi bütün üyelerin eğitim komitesindeki tavsiye kararını kabul edip etmedikleri konusunda oy kullanması gerekiyor. Ben tavsiye kararını onaylıyorum dedi Olive Smith. Marshall da onu izledi ve Rick Shapton'ın red oyu dışında oy birliğiyle karar kabul edildi. Pek çok kez Seth Pend ile birlikte çalışmış olan Pakistanlı analist Mian Kahn ile Seth'in analiz ettiği kişilerden dördü çekimser kaldılar. Halen Seth tarafından analiz edilmekte olan ve oy hakkı bulunmayan üç kişinin oluşturduğu grup bir köşede fısıltıyla konuşuyordu. İçlerinden biri gelecekte izleyecekleri yolu belirlemek için zamana ihtiyaçları olduğunu ancak toplantıya hakim olan havadan bir grup olarak üzüntü duyduklarını söyledi. Daha sonra salondan ayrıldılar. Ben üzüntüden de fazlasını duyuyorum dedi Rick ve büyük bir gürültüyle eşyasını toplayıp salondan ayrılmak üzere kalktı. Bu bir skandaldır. İkiyüzlülükten başka bir şey değildir. Kapıya vardığında dönerek Nietzsche'ye katılıyorum. Yegane gerçek hakikat yaşanan hakikattir diye tamamladı sözlerini. Salonu susturmak için çekicini kürsüye indiren John Weldon bu bağlamda anlamı nedir o sözün diye sordu. Seth Pend'in babayla bütünleşmeye dair yorumlarıyla erkek hastalarına ciddi olarak zarar verdiği konusunda bu örgüt gerçekten Marshall Strider'la hemfikir mi? Sanıyorum bu enstitü adına konuşabilirim ben diye karşılık verdi John Weldon. Ve sorumluluk sahibi hiçbir analistin Seth'in bazı hastalarına ağır zararlar vermiş olduğu görüşüne karşı çıkamayacağını söyleyeceğim. Eşikte dikilmekte olan Rick, o halde Nietzsche'nin ne demek istediğini hemen anlaman lazım dedi. Eğer bu örgüt Seth'in hastalarının ağır bir şekilde zarar görmüş olduğuna cidden ve samimiyetle inanıyorsa ve eğer bu örgütte birazcık olsun dürüstlük kaldıysa o zaman izleyebileceğiniz tek bir yol var demektir. Yani eğer ahlaken ve hukuken sorumlu bir şekilde davranmaya gönüllüyseniz demek istiyorum. Nedir bu yol diye sordu Weldon. Telafi. Telafi mi? Nasıl yani? Eğer diye cevaplamaya koyuldu Rick. General Motors'ta Toyota kötü imal edilmiş araçları yani kusurlu olan ve eninde sonunda kullanıcısına zarar verecek olan araçları piyasadan çekecek kadar dürüst ve taşaklı olabiliyorsa, af buyurunuz hanımlar ama bu sözün politik olarak doğru bir muadili bulunmuyor. Sizin nasıl bir yol tutmanız gerektiği de açık demektir. Yani demek istiyorsun ki ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun. Rick çıktı ve kapıyı çarparak kapatmakta da hiç tereddüt etmedi. Daha önce setten analiz görmüş olduğu 3 kişiyle Mian Kahn, Rick'in hemen ardından salonu terk ettiler. Terry Fuller kapıdan çıkarken gerekli ikazı yaptı. Bunu çok ciddiye almanız gerekiyor beyler. Geri dönüşü olmayan bir bölünme tehdidi söz konusudur. John Weldon'ın salonda yaşanan göçü ciddiye almak için ikaza ihtiyacı yoktu. Kendi görev süresi boyunca olmasını isteyeceği en son şey bölünme ve bir hizbin ayrılarak başka enstitü kurmasıydı. Başka kentlerde birçok kez yaşanmıştı böyle şeyler. Karen Horney'nin yandaşları, arkasından da Sullivan'cı kişiler, arası terapi yanlıları ayrılınca New York'ta tam 3 tane enstitü olmuştu. Chicago'da, Los Angeles'ta, Washington Baltimore Okulu'nda da yaşanmıştı aynısı. Herhalde Londra'da da olmuştu böyle şeyler. Oradaki 3 çete, yani Melanie Klein yandaşları, Anna Freud yandaşları ve Fairbairn ile Winnicott'ın nesne ilişkileri teorisine bağlı müritlerinin meydana getirdiği ortaokul arasında onlarca yıl kanlı bir savaş yaşanmıştı. Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü ise 50 yıldır barış içinde geçinip gidiyordu. Belki de bunun nedeni enstitüdeki saldırgan enerjilerin daha gözle görülür düşmanlara karşısında etkili bir şekilde boşaltılmasıydı. Sağlam bir jankçı enstitünün yanı sıra Marin County'nin kaplıcaları ile sıcak banyolarından inanılmaz bir hızla birbiri ardına alternatif terapi okulları, kişiler ötesi rahçı, geçmiş yaşamlar, holotrofik solunum, hemiopotik rolfling türeyip duruyordu. Üstelik John adı gibi biliyordu ki psikanaliz enstitüsündeki bölünmeden bir hikaye çıkarmanın cazibesine karşı koyamayacak olan mürekkep yalamış bir gazeteci çıkacaktı elbet. Hepsi de sıkı bir analizden geçmiş analistlerin bir arada durmayı becerememeleri, birbirlerine poz yapıp aralarında iktidar mücadelesine girmeleri, ufak tefek şeyler uğruna itişip kakışmaları, en sonunda da birbirlerine küsüp ayrılmalarından iyi bir akademik maskaralık çıkarılırdı herhalde. John Enstitü'nün parçalandığı dönemdeki başkan olarak anılmak istemiyordu. Telafi mi diye haykırdı Morris. Hiç olmamıştı böyle bir şey. Olive Smith, acılı zamanlarda acı reçeteler yazılır diye mırıldandı. Marshall dikkatle inceledi John Weldon'un yüzünü. Olive cevaben hafifçe başını öne eğdiğini yakalayınca tüyoyu almış oldu. Rick'in resmini görmezsek, ki eminim çok geçmeden kamuoyuna mal olacaktır bu hadise, bu çatlağı onarma şansımızın çok azalacağından eminim. Morris Fender söze girişti. Ama yanlış bir yorumlama yüzünden telafi olacak şey mi yani? Vahim bir konuyu hafife alma Morris dedi Marshall. Yorumlamadan daha güçlü bir analiz aracı var mı? Üstelik setin formülasyonunun hem yanlış hem tehlikeli olduğu konusunda görüş birliği içinde değil miyiz? Tehlikeli. Çünkü yanlış diye atıldı Morris. Hayır dedi Marshall. Bir şey yanlış ama pasif olabilir. Yanlıştır ama hastayı herhangi bir şekilde yönlendirmiyordur. Oysa bu yanlış ve aktif biçimde tehlikeli. Bir düşünsene, hayatında biraz huzur isteyen, biraz insani ilişki arayan her erkek hasta aslında yaşadığı şeyin babasının anüsü aracılığıyla onun bağırsak rahmine geri dönme yönünde ilkel bir arzu olduğuna inandırılıyor. Daha önce bir örneği yok bunun ama ben setin hastalarını korumak için önlem almamız gerektiğine inanıyorum. John'a çarçabuk bir bakış atan Marshall onun bu tavrı desteklemekle kalmayıp takdir de ettiğinden emin olmuştu. Rahim, rektum. Nereden çıkmış bu bok, bu sapkınlık, bu kepazelik dedi Jacob. Sarkık gıdısı, olağanüstü kalınlıkta kır favorileri ve kaşlarıyla vahşi görünümlü bir analistti kendisi. Bana söylediğine göre dedi Morris,